Ayrım 14.
Telgrafın aslı şöyledir. Ankara'da Büyük Millet Meclisi Reisliğine birer kopyası icra vekilleri heyetine, Afyon'da 12. Kolordu Kumandanlığına, Eskişehir'de Garp Cephesi Kumandanlığına, Konya'da Cenup Cephesi Kumandanlığına. Bu israf ve ihtirasla dolu şartlar altında millet ve devletin artık harbe tahammülü kalmamıştır. İstanbul'dan gelen ve tevkif edilen sulh tasavvuf heyetinin muvafık ve müsait şartlar altında geldikleri muhakkak olduğuna göre, bu heyetin serbest bırakılarak sulh konuşmalarının çabuklaştırılmasını bütün asker ve millet efradına tercüman olarak bildiririm. Ankara'da toplanan meclisin ne şekilde toplandığını tabii hepimiz biliyoruz. İlk icraati de bu fakir milletin sırtından kendilerine senede 300 bin küsür lira tahsisat yapmaları olmuştur ki, senede içlerinde 100 lirayı bir arada gören pek azdır, şimdi bol bol dal kavuklukla meşguldürler. Gelen yüksek heyetin hemen hemen İstanbul'a iadesi maruzdur. Seyyar Kuvvetler Kütahya ve Havalisi Kumandanı Ethem. İsmet'e gezici birlikleri ezme emrini verdi. Refet'in kumandasındaki düzenli ordu Kütahya'yı ele geçirip Ethem'i püskürttü. Çetelerin boyunduruğu altında yaşadıkları kabustan kurtulmak için bütün köylüler gezici birliklerin imhasına katılıp yardım ettiler. Mustafa Kemal'den öç almaya yemin eden Ethem, adamlarından bazılarıyla birlikte Yunanlılara katıldı. Türklerin kendi aralarında dövüştüklerini gören Yunanlılar hazırlıksız olmalarına karşın taarruz ettiler. Afyon'u ve hemen önlerindeki demir yolunun bir bölümünü ele geçirdiler. İsmet kumandası altındaki düzenli birlikleriyle İnönü'nde karşı hücuma geçti ve Yunanlıları geri püskürttü. Bu yeni direniş karşısında şaşalayan Yunanlılar eski hatlarına çekildiler ve 1921 bahar aylarının tamamı ve yazın ilk ayları boyunca büyük bir taarruzun hazırlıklarını tamamlamak üzere burada hareketsiz kaldılar. 32. İnönü Meydan Savaşı'nda Kemalistler ile askeri zaferlerini kazanmışlardı. Umutları yeniden dirilmeye başlamıştı. Haberler iyiydi. Kazım Karabekir Ermenistan'ı işgal etmiş, Kars'ı alarak güçlerini Bolşeviklerle birleştirmişti. Rusya para ve silah gönderiyordu. İngiltere, Rusya ve Türkiye'nin ortak düşmanıydı. Yunanistan hızla orduya sıçramakta olan kıyasıya siyasal tartışmalar yüzünden yıpranmaktaydı. Venizelos ve yandaşları Atina'dan çıkarılmışlardı. İngiltere, Fransa ve İtalya, Türk-Yunan savaşına son vermek niyetindeydi. Yunanistan ve Türkiye'ye arabuluculuk yapmayı önerdiler ama Yunanistan'ın bu öneriyi reddetmesi üzerine müttefikler de bu savaşta tarafsız olduklarını ilan ettiler. Bu savaş doğrudan doğruya Yunanistan'la Türkiye arasında bir meseleydi. Fransa, Ankara'ya yardım sözleri getiren gizli haberciler gönderiyordu. İtalya da onlara silah satmaya başlamıştı. Afganistan ve İran'dan delegeler ittifak önerileriyle gelmişti. Hindistan ve Mısır'da Türkiye'ye yardım konusunda büyük bir Müslüman propaganda faaliyeti başlatılmıştı. Türkler de birleştiler. İç savaş sona erdi. Hilafet ve Yeşil Orduların her ikisi de ortadan kaldırıldı. İstanbul'da padişahın çevresindeki birkaç yaşlı politikacı dışında Türklerin hepsi işgalci Yunanlılarla savaşmak üzere Ankara'da Mustafa Kemal'in önderliği altında birleştiler. Mustafa Kemal kaybedecek zamanı olmadığını açıkça görüyordu. Yunanlılar büyük bir taarruza hazırlanmaktaydı. Onlara karşı koyacak bir askeri güç oluşturması gerekiyordu. Son hızla çalışmaya başladı. Olağanüstü bir konsantrasyon gücü, ayrıntıları son hızla kavrama ve istediği an onları anımsayıp yerinde kullanabilme yeteneği, temel olgular üzerine de berrak bir muhakemeye sahipti. Birlikte çalıştığı kimseler yorgunluktan tükeninceye değin, hiç dinlenmeden ve uyku uyumadan saatlerce durmaksızın çalışıyor, gene de yorulmuyordu. Okumadığı, mektup ya da kurye göndermediği ya da bildiriler hazırlamadığı zamanlar yeni ordunun örgütlenmesi konusunda çalışmak üzere Fevzi'nin yanında oluyordu. İki adam tam birbirlerinin zıttıydı. Mustafa Kemal olağanüstü yoğunlaşmış enerjisiyle herkesi eyleme geçiren, kah çok neşeli, kah bunalımlı bir ruh halindeydi. Fevzi ise durgun ve katı, az konuşan, arka planda kalan, genellikle kötümser, mert ve güvenilir ve diğerinin üzerinde oldukça büyük etkisi olan bir kişiliğe sahipti. Ellerindeki malzeme oldukça zayıf ikinci sınıf nitelikteydi. Savaş tutsaklığından dönmüş isteksiz askerler, eski top ve tüfekler, nakli imkanları olarak da kağnı arabaları ve köylü kadınlar vardı. Bütün bunlardan birinci sınıf bir savaş gücü yaratmak zorundaydılar. Bu olağanüstü güçlükler karşısında Mustafa Kemal'in gevşemesi bir an için bile olsa mümkün değildi. Bundan başka politikacılarla da başa çıkması gerekiyordu. Yeni seçilmiş mebuslar kendi hak ve yetkileri konusunda son derece kıskançtılar. Kuramsal olarak asıl yönetici onlardı. Mustafa Kemal onlara tekrar tekrar şunu söylüyordu: Büyük Millet Meclisi halkın vücut bulmuş halidir. Bütün yetkiler yalnızca ve kesinlikle halka aittir. Ne ki onlar gene de aslında kendilerine ait olan yetkileri Mustafa Kemal'in sık sık gasp ettiğini düşünüyorlardı. Ona karşı kuşkuluydular. Onların kuşkularını gidermek için Mustafa Kemal'in elinde kurumsallaşmış bir devletin içinde yüksek bir konum gibi 100 yıllık gelenek ve adetlerin sağlayabileceği imtiyazlı bir mevki de yoktu. Ankara'da her şey henüz çok yeni ve hamdı. Mustafa Kemal'in elindeki tek koz kendi yeteneği ve kişiliğinden ibaretti. En küçük bir şeyi elde edebilmek için bile toplantılarına katılması, onlarla tartışması ve onları ikna etmesi gerekiyordu. Toplantıları sırasında sabır ve kontrolünü muhafaza ediyordu. Yakınlarına ise zaman zaman önemsiz düzeyde de olsa bu aralıksız muhalefet ve eleştiri selinin onu nasıl çılgınca öfkelendirdiğini yansıtacak şekilde sık sık patlıyordu. Bir akşam meclis oturumundan sonra geç saatte örnek çiftliğe döndü. Mebuslar o gün her zamankinden de fazla güçlük çıkarmışlardı. Kurmayları holde ateşin yanında toplanmışlardı. İçeri girer girmez Mustafa Kemal politikacıların fesatlığı yüzünden kasırga gibi patladı. Demokrasi çok kişinin ama zihni karma karışık aptal kişilerin yönetimiydi. Tek sağlıklı hükümet tarzı tek adamın mutlak hükümranlığıydı. Ansızın Halide Edip'e dönüp siz ne düşünüyorsunuz diye bağırdı. Onun kuramsal düzeyde bir demokrat olduğunu, tüm diktatörlere karşı olduğunu biliyordu. Ne demek istediğinizi tam anlayamadım cevabını verdi Halide Edip. Ne demek istediğimi size açıklayacağım diyen Mustafa Kemal'in kızgınlıktan gözleri kurşunileşmiş, kaşları aşağı sarkmış, çenesi sıkılmıştı. Tavırları tehdit edici bir hal almıştı. Demek istiyorum ki herkese ne diyorsam yaptıracağım. Herkes emirlerimi yerine getirecek. Hiçbir şekilde eleştiri ya da öğüt almayacağım. Kendi yolumu çizeceğim. Herkes, tabii siz de ben nasıl istersem hiç soru sormadan kesinlikle yerine getireceksiniz. Yapacak iş olduğu sürece bu Mustafa Kemal'in her anını alıyordu. Hiçbir şey onu işinden alıkoyamıyordu. İş biraz hafiflediği zaman tedirginliği ve huzursuzluğu büyüyor ve astlarıyla uğraşmaya başlıyordu. İşte o zamanlar Arif ve bir iki diğer arkadaşıyla birlikte kağıt oynuyor, sabahlara dek sürecek içki nöbetine girmek üzere ortadan kayboluyor, kadınlarla eğleniyordu. Bu gibi eğlencelere İsmet ve Fevzi asla katılmıyorlardı. Onlar Mustafa Kemal'in yaşamının bu parçasına ait değillerdi. Her ikisi de ahlaki açıdan ağırbaşlı ve gelenekçi aile babalarıydılar. Özellikle Fevzi'nin güçlü, eski moda görüşleri vardı. Karısına çarşaf giydiriyor ve ailesindeki kadınlara kaç göç uygulatıyordu. Oldukça sofuydu ve ağzına kesinlikle içki koymazdı. İsmet de, o da Mustafa Kemal'in içine gömüldüğü bu sefahat alemlerini olduğu kadar alem arkadaşlarını da onaylamıyordu. Özellikle bu dönem Mustafa Kemal'in şaşırtıcı konuşma kapasitesini gösterdiği dönemlerdi. Günlerce kelimeleri yutulmuş, kesik konuşmalarla sessiz kalıyordu. Ardından hiçbir uyarıda bulunmaksızın sonu gelmez bir sözcük seliyle hiç aralıksız saatlerce konuşuyordu. Kimi zaman kafasında çözülmekte olan mineraller gibi müphem ve muğlak fikirler oluşuyordu. Konuşmak bu müphem düşünceleri somut gerçeklere dönüştürüyordu. Dinleyicilerini amaçsızca karmaşık kavramsallaştırmalarla ve saçma sapan sözlerle saatlerce sıkar, onlardan görüşlerini söylemelerini ister ama daha ağızlarını açar açmaz sözlerini kesip kendisi devam ederdi. Kimi zamansa karşıtlarını ikna etmek isterdi. Karşıtlarını pes ettirip bunaltıncaya değin hiç durmamacasına konuşurdu. Böylesi bir konuşmayı akşam yemeğinden hemen sonra saat 9 gibi başlardı. Sabah saat 5'te karşıtları bezgin bir kabullenişe kendilerini terk etmişken o hala dinç ve tartışma heyecanıyla dolu olarak sözünü sürdürüyor olurdu. Zaman zaman eğlenmek için konuşurdu. Bir elinde kehribar tesbihiyle oynardı. Ara sıra ama pek ender olarak bir ağız dolusu altın dolgusu dişi göstererek alçak sesle kahkahalar atardı. Genellikle bu ruh hali içindeyken yüzünde alaycı bir gülümseyişle konuşurdu. karakterlerin iç yüzünü kavramadaki garip yeteneğiyle dostlarını olduğu kadar düşmanlarını da didik didik eder, onları bütün o gösterişli elbiselerinden soyup eksiklerini, bayağı çıplaklıkları içinde ortaya serinceye değin bırakmazdı. Bu dediklemeden kimse kurtulamamıştı. Kurumlu kozmopolitan Refet'in kendini beğenmişliği, Halide Edip'in iradeden yoksun, laçka duygusallığı, Adnan'ın aşırı titizliği, bir asker olduğunu sanan Bekir Sami'nin bir katip masasına daha uygun olacağı, büyük bir adamı oynamaya kalkışan Kazım Karabekir'in sadece keman, onu da ancak kötü düzeyde çalabileceği hiçbiri elinden kaçamamıştı. Bütün bu kişiler devrimin en zor ilk günlerinden beri onun yanında yer alan dostlarıydı. O, kabul gören bütün ideallere ve ahlak kurallarına hakaretle dudak büküyor ve bunları ayakları altına alıyordu. Dipnot, yazar burada İngilizce'deki play kelimesiyle bir söz oyunu yapmış. Ahlak kuralları ona göre iki yüzlülerin maskesinden veya budalaların çılgınlığından başka bir şey değildi. İdealler ise ağızdaki çöplerden ibaretti. Bu parlak ama onu yumuşatacak ılımlı bir mizah unsurundan yoksun olduğu için fazlasıyla keskin bir hiciv yeteneğiydi. Onu iyi duygular hissedebilme ve insanlara, ideallere ya da kurumlara sadık kalma yeteneğinden yoksun biri olarak gösteriyordu. Onu insandan çok hayvana benzetiyordu. Güçlü, duygu ya da vicdandan yoksun, kendi hayvani arzuları dışında tüm ahlak kurallarına veya kılavuz ilkelere boş veren bir kurt. 33. Mustafa Kemal ilk başta bütün kurmaylarıyla birlikte örnek çiftlikte kalmıştı. Sonradan telgrafhaneye yakın olmak için istasyon müdürünün evinde bir odada kalmaya başladı. Diğer insanlar mektup ya da mülakatı nasıl kullanıyorsa o da telgraftan o şekilde yararlanıyordu. İstanbul'daki Sadr-ı Azam'a gönderdiği protesto telgrafında olduğu gibi Sivas'taki bir kolordu kumandanına gönderdiği emirlerini içeren telgrafının da 300 kelime uzunluğunda olması onun için son derece sıradan bir şeydi. Aldığı cevap kağıdının arkasına yine 300 kelimelik bir başka telgraf yazması da olağandı. Bu evde Karadeniz kıyısının güneyindeki dağlardan gelen Lazlar tarafından korunuyordu. Bunlar uzun bıyıklı ve bir kedi kadar çevik, yabanıl, gözü kara adamlardı. Görev esnasında kasılarak evin önünde bir aşağı bir yukarı yürürlerdi. Görevleri bitince Mustafa Kemal'in onlara vermiş olduğu koyunlara bakmak için dağlara giderlerdi. Onlara iyi para veriyor, özel ayrıcalıklar sağlıyordu. Kazakların giydiklerine benzeyen yırtmaçlı siyah üstlük ve uzun çizmelerden oluşan giysilerini almış ve onları Osman Ağa adında tanınmış bir Laz eşkıyasının kumandası altına vermişti. Onların kesin sadakatine güveniyordu. Ayrıca bunlar Mustafa Kemal'in tiyatral zevklerini de tatmin ediyorlardı. Bununla birlikte aslında gözler önünde aleni bir şekilde hiç merasimsiz yaşıyordu. Evin içinde çalışmıyorsa ellerini cebine sokup karşılaştığı sivil ya da asker herkesle konuşarak yürümek onun için vazgeçilmez bir alışkanlıktı. Meclise gittiği zaman başkan koltuğunda oturduğu pek enderdi. Bunun yerine diğer mebusların arasında bir sırada oturmayı tercih ederdi. Çevresindeki kişilere sık sık ve genellikle haksız yere homurdanır ya da yakınırdı. Aslarına minnettarlığını pek ender olarak o da istemeye istemeye gösterirdi. İçinde bulunduğu ruh hali, bakış açısını belirlediği için uzak durulması gereken bir insandı. Nazik olmaktan çok kırıcıydı ve eğer sinirliyse olağanüstü kırıcı ve çekilmez olurdu. Görünüşü de son derece değişkendi. Bir gün genç ve yaşam doluyken, ertesi gün 10 yaş ihtiyarlamış, kırışmış ve yorgun göründüğü olurdu. Sonraları yazın sıcak ve tozlu, kışın çamurlu ve ıslak olan Ankara'yı yaşanmaz bulup kentin yaklaşık 6 kilometre dışındaki çıplak bir yokuşun üzerinde bir köy olan Çankaya'da kâgir bir bağ evi tuttu. Evin arkasında Osman Ağa ve Laz muhafızları için bir baraka yaptırdı. Burada eşyadan ve düzenli yemekten yoksun olan bekar bir askerin her türlü konfordan uzak yaşamını sürüyordu. Doktoru ona sakin yaşamasını, çalışmayı ve içkiyi azaltmasını ve birinin bakımı altında düzenli bir yaşam sürmesi gerektiğini durmaksızın yineliyordu. Sadece metaneti sayesinde ayakta durabiliyordu. Enerjisi ve temiz bir yaşam sürmüş ailesinden tevarüs ettiği sağlam bünyesi bile bu sonsuz zorlanmaya dayanamazdı. Eski böbrek rahatsızlığı onu sürekli yokluyordu. Ankara çevresindeki bataklıklardan kaynaklanan sıtmaya yakalanmıştı. Bedenini tam bir iflastan kurtaran şey Fikriye Hanım'ın gelişi oldu. Gönüllü hemşire olarak orduya katılıp Ankara'ya gelen Fikriye, İstanbul'un uzak bir akrabasıydı. Mustafa Kemal onu görür görmez hemen kendi evine yerleştirdi. Uzun ihtizazlı kirpikleri, derin kahverengi gözleri ve beyaz oval yüzüyle bu narin, kırılgan, sessiz ve kibar genç kız, haşin dünya görüşü ve çılgınca süren içki alemleriyle bu çetin adam için oldukça garip bir ev arkadaşı olacaktı. Fakat genç kız ona konforu getirdi. Evin çevresindeki tepelerden bir bahçe ayırtıp ağaçlar diktirdi ve bir ucu da eski zaman paşalarının yazları boğaz içinde yaşadıklarına benzer bir köşk inşa ettirdi. Köşkün dört bir yanında aşağıda uçsuz bucaksız uzanan yeşil ovalara bakan pencereleri vardı. Çatısı olan bir bahçeye benzeyen ortadaki salona, ovaların tozla kaplandığı ve keskin ışığın gözleri kamaştırdığı, sıcak yaz aylarında fıskiye çalıştırılan mermerden bir havuz yaptırdı. Mustafa Kemal de pencerelerinden antik çağlardan kalan kalenin aşağısında çıplak bir tepede toplaşmış Ankara'yı uzaktan görebildiği bir odayı kendisine çalışma odası yaptı. Genç kız çalışma odasını Türk ve İran halılarıyla döşedi. Mustafa Kemal'e Sünusi Şeyhinin gönderdiği değerli kılıç ile kamaları duvarlara astı. Mustafa Kemal bir gün Türkiye'ye hükmedeceğinden neredeyse emin olarak İslam tarihi ve toplumsal sorunlar hakkında kitaplar okumaktaydı. Fikriye çalışma masasının hemen üzerine astığı kare şeklindeki yeşil çuhadan bir bezi bir takım mistik işaretlerle kaplamıştı. Hiçbir inancı olmayan Mustafa Kemal bu işaretlerin değeri konusunda son derece katı bir batıl inanca kapılmıştı. Fikriye onun tüm ihtiyaçlarını gözetiyordu. Hasta olduğu zamanlarda ona bakıyordu. Türk ve doğulu olduğu için onun hem metresi hem de kölesiydi. Kendinden tam bir vazgeçişle her şeyi veriyor, karşılığında hiçbir şey talep etmiyor, sadece onun dizinin dibinde oturmak ve ayağının altında çiğnenmek hakkını istiyordu. Bir süre için Mustafa Kemal'i adeta zapt etti, onu tahrik etmişti. Ama Mustafa Kemal çok kısa bir zaman içinde ondan da bıktı. Eski kadınlarına, içki meclisine ve iskambil kartlarına gittikçe daha sık koşar oldukça Fikriye ızdırap veren bir kıskançlıkla kendi kendini yemeye başladı. Kendisine karşı soğuk davrandıkça Mustafa Kemal'i daha da çok seviyordu. 34. Mustafa Kemal ve Fevzi Ankara'da çalışırken uzakta cephede olan İsmet, Yunanlıları durdurabilmek için gücünü son sınırlarına dek zorlayarak Afyon ve Eskişehir önlerinde istihkamlar kurduruyordu. Yunanlılar birlikler toplamakta, top ve uçak sayısını arttırmakta, sürekli baskın ve keşif uçuşlarıyla onun hattını incelemektelerdi. Çok daha iyi donanımlara ve açık bir sayısal üstünlüğe sahip oldukları kesindi. Temmuz'un ilk haftasında İsmet hazırlıklarını daha tamamlayamadan saldırıya geçtiler. Hepsini önlerine katarak püskürtüp Kütahya ve Afyon'a değin her yeri zapt ettiler ve Eskişehir'e doğru ilerlemeye başladılar. Burada onlara tüm Batı Anadolu'nun anahtarını verecek olan demiryolu kavşağı vardı. Karargahından epeyce uzakta, Eskişehir'in ardındaki Karacabey köyünde İsmet onları bekliyordu. Çalışma odası, duvarları kirli, döşemesi delik küçük bir odaydı. Bir köşede portatif yatağı duruyordu. Pencerenin kenarında hazır örgülü bir sandalye ile üstü haritayla örtülmüş bir masa duruyordu. İsmet genellikle ve bir sağır sükuneti içinde sessiz tavırlarıyla düzgün ve istikrarlı davranırdı. Şimdi içinde bulunduğu gerilimse asıl kişiliğini ele veriyordu. Yüzü gergin ve kırışmıştı. Her zamanki gibi bir er üniforması giymişti. Sanki kuruyup da çekmiş gibi daha da ufak tefek görünüyordu. Günlerdir deliler gibi çalıştığı için son derece yorgundu. Mustafa Kemal'deki olağanüstü canlılık birikimi onda yoktu. Dolayısıyla bir raporu okurken ya da bir harita üzerinde çalışırken yorgunluktan sık sık uykuya yenik düşüyordu. Hayati bir kararın alınması gerekiyordu. Yunan birlikleri üç koldan Eskişehir'e doğru ilerlemekteydi. Hedefleri kenti ve Türk ordusunun ana bölümünü kuşatmaktı. Yapılmasını emrettiği tüm karşı taarruzlar başarısızlığa uğramıştı. Kenti boşaltıp genel bir ricat emri mi vermeliydi yoksa mevkiinde mi tutunmalıydı? Bir türlü karar veremiyordu. Sinirli sinirli elleri arkasında bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Ara sıra bir kurmayını çağırıp öfkeyle haşlıyordu. Bu bir Herkül çabasıyla toplanıp bir araya getirilebilmiş büyük silah ve mühimmatın çöpe atılması demekti. Bu sivil halkı Yunanlıların gaddarlığına terk ederek hayati önemdeki stratejik bir noktanın düşmana bırakılması anlamına geliyordu. Bu onun birinci sınıf bir yenilgiyi kabullenmesi demekti. Kendi başına karar veremiyordu. Mustafa Kemal'i bekliyordu. Ankara'dan derhal gelmesi için telgraf çekmişti. Kararı Mustafa Kemal vermeliydi. İsmet'in bir zamanlar söylemiş olduğu şu sözler doğruydu. Asıl patron Mustafa Kemal'dir. Bizler yalnızca onun yardımcılarıyız. Mustafa Kemal hiç vakit kaybetmedi. Aceleyle oraya geldi. Sorumluluk karşısında ne duraksadı ne de yan çizdi. Derhal idareyi ele aldı. Olağanüstü bir akıl ve kişilik sahibiydi. İsmet omuzlarından ağır bir yükün kalktığını hissetti. İsmet'in sahip olmayıp Mustafa Kemal'de olan işler ister iyi ister kötü gitsin adamlarına cesarete ve eylem yeteneği aşılama ve kendilerine güvenmelerini sağlama özelliği nedeniyle havayı yeni bir cesaret ruhuyla canlanmıştı. Raporları dinledi, haritayı inceledi, üzerindeki bayrakların yerlerini değiştirdi, hesap yaptı. Yüzü sertleşmişti. İfadesizleşen gözlerinden ne düşündüğü belli olmuyordu. Tamamen önündeki sorun üzerinde yoğunlaşmıştı. Liman von Sander, Suriye'den genel ricat kararını ona bıraktığı zaman, Suriyeli Arapların yaşadığı, Türk olmayan bu topraklardan vazgeçmişti. Şimdi geri çekilme emrini verirse, Türk topraklarını ve burada yaşayan kadın erkek Türk nüfusu oraları yakıp yıkacak, tecavüz edecek olan milli düşmana bırakmış olacaktı. Fakat bunların onun kararı üzerinde etkisi olmadı. O bunu askeri bir mesele olarak değerlendiriyordu. Eğer Eskişehir'de kalıp savaşacak olurlarsa Türk ordusunun ana kuvvetleri yok olabilirdi. Ansızın gayet kısa bir şekilde Eskişehir'i boşaltın dedi. Genel bir geri çekilme emri var. 300 kilometre geriye Sakarya Nehri'ne değin çekil ve oradan Ankara'ya uzanan yeni bir cephe hazırla. Bu düşmanın iletişim hattının uzamasına, pek çok yeni güçlükle karşılaşmasına yol açacak, bize de toparlanmamız için zaman kazandıracaktır. Kararlarını birkaç bayrağın yardımıyla harita üzerinde açıkladı. Yeni bunalımla mücadele etmek üzere derhal Ankara'ya koştu. Kent halkını doğudaki dağlara kaçmak üzere toplanırlarken buldu. Mebuslar da gene büyük bir kargaşalık içinde bağırışıyor, sorumluların kellesini istiyorlardı. Bir kez daha onların karşısına dikildi. Bu kez onlardan kendisini bir diktatörün bütün yetkileriyle başkumandan yapmalarını istedi. Ondan kuşku duyan meclis duraksadı. Mustafa Kemal pazarlık etmeyi reddetti. Eğer Türkiye'yi kurtaracaksa yönetimi tümüyle ele almalıydı. Meclis nihai egemenliğini korumak üzere belli bazı kayıtlar koyarak bu talebi kabul etti.